Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Habakuk kitabının 1. bölüm 12. ayetindeyiz değerli dinleyicilerimiz. Habakuk peygamberin ikinci sorunu ile başlıyoruz bu programımıza. Tanrı kendi halkı olan Yahudileri cezalandırmak için Babillilerden yararlanacağını söylediği zaman peygamberin aklında başka bir soru belirdi. Bundan önce de bir sorusu olmuştu. Kendi halkı arasında olan bunca haksızlığa, kötülüğe, adaletsizliğe karşın Tanrı neden bir şey yapmıyordu? Şimdi ise başka bir soru beliriyor. Ya Rab Tanrım diyor, kutsal olanım, sen ezelden beri değil misin? Biz ölmeyeceğiz. Ya Rab, sen onu hüküm için koydun ve sen ey kaya, onu tedip için pekiştirdin. Habakuk 1. bölüm 12. ayet. Habakuk'un sorusu şuydu. Madem Babilliler Yahuda krallığında yaşayan Yahudilerden daha kötüydüler, o zaman neden Tanrı daha az kötülük yapmış bu halkı cezalandırmak için daha fazla kötülük yapan bir milleti seçiyordu? Oysa Tanrı için bu yeni bir yöntem değildi. Yeşaya 10. bölüm 5. ayette Asurlular Tanrı'nın öfkesinin değneği olarak adlandırılırlar. Diğer bir deyişle Tanrı, İsrail'in kuzey krallığını terbiye etmek amacıyla Asurluları kamçı olarak kullanmıştı. Tanrı, İsrail'in terbiyesi için Asurluları kullandıktan sonra Asurluları da kendi işledikleri günah nedeniyle cezalandırmıştır. Aynı ilkenin burada da tekrar ettiğini görmekteyiz. Tanrı, kendi halkı olan İsraillileri terbiye etmek için kötü bir ulus olan Babillilerden yararlanacak. İsrail'in terbiyesi için gereken ceza tamamlandıktan sonra da Tanrı bu kez Babillileri, şimdi dikkat edin, yaptıkları kötülüklerden dolayı yargılayacaktı. Tanrı bu kez Babillileri yaptıkları kötülüklerden dolayı yargıladı. Ama peygamberin aklındaki soru hala yerinde duruyordu. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl olur da günahkar bir ulusu kullanabilirdi? Bakın Habakuk Tanrı'ya nasıl yağ çekiyor. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri değil misin? Tanrı sonsuzluktan çıkıp gelmiştir ve sonsuzdur, ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur onun. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım diyor. Habakuk burada şunu demek istiyordu. Sen kutsal olan bir Tanrısın. Babilliler gibi bir ulusu nasıl kullanabilirsin? Bu insanlar putperest bir ulus. Onları nasıl kullanabilirsin? Fırat Irmağı'nın her iki yakasında büyük bir ulusun ortaya çıktığına ilişkin haberleri biz de duyduk ama onları bize karşı kullanabileceğini aklımın ucundan geçiremezdim. Şimdiye kadar da bize karşı bir kötülük yapmış değiller. Kral Hezekiya hasta olup yatağa düştüğü zaman Babilliler ona elçiler gönderdiler. Kral ne yaptı? Onlara büyük bir misafirperverlik gösterdi ve hazinesinin bütün altınlarını onlara gösterdi. Tabii ki elçiler bunu hemen not ettiler. Çünkü ileride bir gün gelip bu altınların hepsini alıp kendi ülkelerine götüreceklerdi. Ama Habakuk bütün bunlardan bir şey çıkaramıyordu. Çünkü kutsal Tanrı'nın İsrail'in Yahuda krallığını terbiye etmek amacıyla böylesine bir yönteme başvurarak Babillileri kullanmak istemesinin gerekçesini bir türlü anlayamıyordu. Habakuk sözlerine devam ederek biz ölmeyeceğiz dedi. Bu konuda haklıydı. Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a verdiği vaatlerde bunu açıkça belirtmişti. Bu doğrultuda Tanrı yine Musa peygambere, Yeşua ve Davut peygambere benzer vaatlerde bulunmuştu. Yine Habakuk'tan önce ortaya çıkmış peygamberler aracılığıyla bu vaadini yinelemişti. Tanrı kendi halkı olan İsraillilerin yok olup gitmesine asla izin vermeyecekti. İşte Habakuk bu gerçeği bildiğinden büyük bir güvenle biz ölmeyeceğiz diyordu. Habakuk'un bu sözü Tanrı'nın İsrail ile olan bağlarını kestiği görüşünü destekleyen bazı imanlı gruplarında bir tür cevap niteliğini taşımaktadır. Tanrı İsrail olan işini henüz bitirmedi. O bugün yeryüzünün her kesiminden, her ulusundan insanları kendisine çağırarak oluşturduğu kiliseyle nasıl sonsuz bir ilişki içerisindeyse Yahudi halkıyla da aynen böyle bir ilişki içerisindedir. Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olan bir kimse bugün büyük bir güvenle benim için ölüm yok diyebilmektedir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ölmeye, senin ve benim yerime bizim günahlarımızın cezasını kendi üzerine alarak ölmeye geldi ve öldü. Diriliş ve yaşam benim diyerek ölümden yaşama geri döndü. O bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için ölümden diriltildi, diyor İncil'de. Rab İsa Mesih, ölen Lazar adında bir adamın gözü yaşlı iki kız kardeşine seslenerek şöyle dedi onlara: "Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kimse ölse de, bu söze çok iyi dikkat edin, ölse de yaşayacaktır." Sonra da ölen ve mezara gömülen 4 günlük Lazar'ı ölümden dirilterek diriliş ve yaşamın kendisi olduğunu da böylece kanıtladı. Evet, Habakuk peygamber de biz ölmeyeceğiz derken çok doğru bir şey söylüyordu. Onlar ölmeyeceklerdi. Yaşayan ve bana iman eden bir kimse asla ölmeyecektir. Buna inanıyor musun? Bunu söyleyen İsa Mesih'tir. İşte İncil'in duyurduğu haber budur. İncil insana sevinç getiren iyi haber demektir. Bu iyi haberi senin ve benim sevinçle kabul etmemiz, bu habere inanmamız gerekmektedir. Elbette gün gelecek, o zaman bu dünyadan fiziksel olarak ayrılacaksın. Peki, ama şu anda ruhsal olarak yaşıyor musun? Yoksa ruhsal olarak ölü müsün? Eğer Rab İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul etmemiş, böylece günahlarından yıkanmamışsan, günahlarına bağış bulamamışsan, bu durumda hala günah ve suçların içerisinde ruhsal olarak sonsuza dek ölüsün. Bu durumda ölmen, sonsuzluğu Tanrı'dan ayrı bir şekilde cehennemde geçirmene neden olacaktır. Tanrı kutsaldır ve o cennete hiçbir günahın girmesine izin vermeyecektir. Ama o bize göndermiş olduğu kurtarıcı Rab İsa'ya iman ettiğimizde bize sonsuz yaşam vereceğini vaat etmiştir. Tanrı bize bugün seslenerek şöyle diyor: kendinizi bir günahlı olarak gördüğünüz ve kurtuluşu asla hak etmediğinizi, sevap ve iyiliklerle bu kurtuluşu satın alamayacağınızı anladığınız anda bunu ben size karşılıksız olarak vermeye, hediye etmeye, kayram aracılığıyla vermeye hazırım. Evet değerli dostum, Tanrı bize kurtuluşu armağan olarak vermektedir. Ve bunu vermek istiyor, sana da vermek istiyor. Tanrı'nın hediye olarak verdiği her şeyi biz satın alamayız. O şeyi ancak kabul edebilir ve karşılık olarak da teşekkür edebiliriz. Sevgili dinleyicilerimiz, kurtarıcı İsa Mesih'e bugün yaşamında sahip misin? Eğer yaşamında İsa Mesih varsa, senin sonsuz yaşamın vardır ve asla ölmeyeceksin. Habakuk peygamber, Tanrı'ya biz ölmeyeceğiz derken, %100 doğruyu söylüyorduysa da birçoğumuz gibi o da Tanrı'nın bu dünyada yaptığı bazı şeyleri anlayamıyordu. Tanrı Habakuk peygambere bu nedenle daha önceki olaylara daha geniş bir açıdan bakmasını söylemişti. Hamdolsun ki bugün yaşayan bizler Tanrı'nın tarih içerisindeki amaçlarını daha geniş bir açıdan baktığımız için daha iyi anlayabilmekteyiz. Tarihin sayfalarına, Habakuk'un yaşadığı günlere veya daha da eskilere, insanlığın başladığı ilk günlere geri bakabiliriz değerli dostum. Bugün baktığımızda Tanrı'nın yeryüzündeki uluslarla ve İsrail ulusuyla olan ilişkisini, diğer yandan imanlılar topluluğu olan kiliseyle olan ilişkisini çok daha büyük bir açıdan değerlendirebiliriz. Tanrı yeryüzünde doğaüstü göz alıcı eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla gizemli bir şekilde hareket etmektedir. O bize yollarının bizim yollarımız, düşüncelerinin de bizim düşüncelerimiz gibi olmadığını belirterek şöyle demiştir: "Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değildir." Rab diyor. "Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse yollarım sizin yollarınızdan ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir." Sevgili dostum, Tanrı senin düşündüğün gibi düşünmüyor diye üzülme. Sen Tanrı değilsin. Ne yazık ki birçok insan onun yerini, yani Tanrı'nın yerini almak, onun yerine geçmek istemektedir. İyi karakterli oluşları ve yaptıkları iyi işler nedeniyle kurtuluşa kavuşacaklarını sanarak sevap işleriyle kurtulmaya çalışıyorlar. Günün birinde Tanrı'nın yanlarına gelip, "Aferin size, dünyadayken iyi bir hayat yaşadınız deyip sırtlarını sıvazlamasını umut ediyorlar. Oysa gerçekte bu kimseler günahlı ve Tanrı'dan ayrı, Tanrı'ya yaklaşmaya veya Tanrı'nın vaatlerini sahiplenmeye hiçbir kapasitesi ve hakkı olmayan kimselerdir. Eğer babaya, baba Tanrı'ya geliyorsanız, onun yoluna geliyorsunuz demektir. Bunu iyice anlamamız gerekmektedir. Toplumdaki, çevremizdeki, evimizdeki sorunların sorumlularını başka yerlerde arayacağımıza, her birimizin Tanrı'nın önüne gelip günahlarından tövbe etmesi gerekmektedir. Habakuk peygamberin günlerinde Yahuda krallığında yaşayanların durumu böyleydi. Ve Habakuk Tanrı'ya seslenerek biz ölmeyeceğiz diyordu. Ya Rab, sen onu yani Babil'i hüküm için koydun. Habakuk peygamber burada parmağını uzatarak Babillileri işaret ediyordu. Onlar kötü adamlar, bizlerse iyi adamlarız diyordu bir yerde. Bizler düşünce ve görüşlerimizi ne kadar da kolay değiştiriveriyoruz değil mi? Bazı yerlerden beni ders vermem için çağırırlar. Bunu severek de yapmaktayım. Böyle bir seminerde bulunduğum zamanlarda en çok hoşuma giden şey oradaki sıradan insanlarla yaptığım paylaşımlar ve konuşmalardır. İnsanın diğer şeylere nasıl bakması gerektiğini orada onlardan öğrendim diyebilirim. Kendisi de bir Mesih imanlısı olan genç bir yerli pastör bir keresinde bana şöyle demişti. Biliyor musun? Eskiden Kızılderililer beyazların yaşadığı bir kasabaya saldırdığı ve her şeyi yerle bir edip çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüğü zamanlarda insanlar bunu katliam olarak nitelerlerdi. Buna karşılık beyaz derliler bir kızıl derli köyüne saldırıp bütün yerlileri öldürdüğü zamanlarda ise insanlar buna zafer ya da büyük başarı derlerdi. Doğruyu söylüyordu. Bizler hiçbir zaman kendi kötülüğümüzü görmek ve kabul etmek istemiyoruz. Her nedense her zaman kendimizi iyi adamlar olarak görüyoruz. Ve sen ey kaya, onu tedip için yani terbiye amacıyla pekiştirdin. Diğer bir deyişle Habakuk peygamber şunu diyordu. Ya Rab, kötü olanlar bizler değiliz. Onlar var ya, kötü olanlar onlardır. Yargılaman ve cezalandırman gereken birileri varsa o da onlardır. Onlardan başkası değildir. Kendi ulusu arasındaki kötülükler konusunda neden hiçbir şey yapmıyor diye Tanrı'ya yaklaşan ve soran, ona yakaran, şikayette bulunan kendisi olduğunu unutmuş muydu? Çünkü daha önce 1. bölümün ilk ayetlerini okuduğumuz gibi Habakuk Tanrı'ya şikayetlerini iletirken Yahudi halkının şeriata aldırmadığından, doğruluğun ve adaletin ortadan kalktığından ve ortalığı zorbaların ele geçirdiğinden söz etmişti. Bütün bu günahlar ve kötülükler karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını söylemişti. Şimdi o söylediklerini unutuyor muydu? Bakın Habakuk'un gerekçesi şuydu. Ey kötülüğü görmekten gözleri temiz olan ve sapıklığa bakmayan, hayınlık edenlere niçin bakıyorsun? Ve kötü adam kendisinden daha salih olanı yutunca neden susuyorsun? Habakuk 1 ayet 13. Ne diyor Habakuk peygamber? Ey kötülüğü görmekten gözleri temiz olan ve sapıklığa bakmayan. Bu sözler Tanrı ile ilgili gerçek bir tanımlama ve açıklamadır. Kutsal bir Tanrı kötülüğe ve sapıklığa bakamaz. Günaha bakamaz, günaha ödün veremez. Bir kimsenin üzerindeki günahlarla cennete gidememesinin nedeni işte budur. Bu nedenle her birimizin günahının bağışlanması gerekmektedir. Her birimiz kurtarıcı İsa'nın kanındaki günahları temizleyen kuvvete muhtacız. Yeni bir doğaya, yeni bir yapıya ihtiyacımız vardır. Her birimiz yeniden doğmalıyız. Kendisi çok dindar biri olduğu halde Nikodemus adlı Ferisi'nin bile yeniden doğması ve yeni bir tabiata sahip olması gerekiyordu. Yapılan dinsel işler insanın yüreğindeki günahları silip süpüremez. Yani yapılan her tür sevap işleri insanın günahını ortadan kaldıramaz. İnsan günahını silip ortadan kaldıracak olan şey ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih'in kanıdır. Tanrı kötülüğe ve sapıklığa asla bakamaz ve bakmayacaktır. Bu nedenle cennete gitmeyi arzuluyor ve bu yolda bazı şeyler yapmaya gayret ediyorsan önce İsa Mesih'e git ve günahlarını temizlet. günahlarına bağış bul. Günahların silinsin. İsa Mesih'e iman ederek günahların temizlenmedikçe, günahlarının bağışına kavuşmadıkça cennete gitmen sadece bir hayal olarak kalacaktır. Sizin anlayacağınız, Tanrı sizi sevdiği için bağışlamak, günahlarınızı silip ortadan kaldırmak istemektedir. Bu uğurda İsa Mesih sizin günahlarınızın hak ettiği cezayı kendi üzerine almıştır. Unutmayın, Tanrı yeryüzündeki günahlı insanları cezalandırmaya cesaret edemeyecek kadar yumuşak kalpli, centilmen biri değildir. Günah işlemişseniz, bu günahınızın gerektirdiği ceza kesinlikle size ya da sizin yerinize sizin günahlarınızı kendi üzerine alacak suçsuz birinin üzerine yüklenmelidir. Deyim yerindeyse cennet vizesini almak için Tanrı tarafından kabul edilmeden önce günahlarınızı Tanrı önünde kesinlikle ve açık bir şekilde itiraf etmelisiniz ve günahlarınızın bağışına bu yaşamdayken kavuşmanız gerekmektedir. Habakuk peygamber Tanrı'ya hayınlık edenlere niçin bakıyorsun diyor. Habakuk peygamber Tanrı'ya sen Babillilere nasıl güvenebilirsin? Onların ne kadar günahkar, ne kadar adi ve çirkep bir ulus olduğunu bilmiyor musun? Diyordu. Doğruyu söylüyordu. Evet, Babilliler günahkar, adi ve çirkef bir ulustu ama Tanrı bu ulusu kendi tasarılarını gerçekleştirmek için kullanacaktı. Habakuk peygamber hayınlık edenlere niçin bakıyorsun diyor ve kötü adam kendisinden daha salih olanı yutunca neden susuyorsun? Değerli arkadaşım, Habakuk peygamber burada yanlış bir söz söylüyor. Nedir biliyor musunuz? Kötü adam ve bu kötü adamdan daha salih, daha doğru başka bir adam diyerek yanlışını ortaya koyuyor. Çünkü kutsal kitap doğruluk konusunda hiç doğru kimse yoktur demektedir. Yani herkes günahlıdır. Doğru bir tek adam yoktur. Habakuk burada kendisinden daha salih biri diyeceğine, kendisinden daha günahkar biri deseydi daha doğru olacaktı. Ama Tanrı İsraillileri bu nedene dayalı olarak cezalandıracağını söylememişti. Tanrı kendi halkı olan İsraillileri cezalandırmak için Babillileri sadece araç olarak kullanacaktı. Neden İsraillileri cezalandıracaktı? Çünkü İsrailliler ışığa sahip oldukları halde, peygamberlere, Tanrı sözüne sahip oldukları halde Tanrı'ya itaat etmediler, Tanrı'ya sırt çevirdiler. Evet, kutsal kitabın en güzel kesimlerinden şimdi birine gelmiş bulunuyoruz. Okuyalım. İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürgünlere çevirdin. Kildaniler onları oltayla, ağla, serpme ağla tutar gibi tutuyor ve sevinç çığlıkları atıyorlar. Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden. Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağlar için buhur yakıyorlar. Habakuk 1, 14-16 ayetler arası. İnsanları yöneticileri olmayan deniz balıkları gibi yerde sürünenler ediyorsun sözü, Babillilerin düşmanlarına davranırken yaptıkları kötülüklere işaret etmektedir. Babilliler düşmanlarına, denizin balıklarına ya da toprağın içinde hiçbir savunması olmayan sürüngenlere davranır gibi davranırdı. 15. ayetteki olta ağ ve saçma ağı gibi sözler Babil orduları ve Babil ordularının düşmanlarını ele geçirirken kullandıkları silahlardır. Tanrı balık tutmak kavramını kutsal kitapta insanları tutmak kapsamında sembolik anlamlarda da kullanmıştır. Ama o bunu insanları yakalayıp yok etmek için değil, tam tersine insanları yakalayarak kurtarmak için yaptığını söylemiştir. Hatırlarsanız Rabbi İsa Mesih bir keresinde öğrencilerinden balıkçı olan bazılarına seslenerek onlara şimdiye kadar balık tutmakla iyi ediyordunuz demişti. Ama ben size yeni bir görev veriyorum. Bundan sonra balık yerine insan tutacaksınız. Matta 4 ayet 19. Değerli dostum, yeryüzünün en güzel uğraşısı insan tutan avcılar olmaktır. Ne için? İnsanların kurtuluşlarını sağlamak için. Ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Bugün bizler günah içerisinde yüzmekte olan kadın ve erkekleri dil, ırk, soy, boy demeden bütün insanları İsa Mesih için yakalamakla, böylece onları kurtarmakla görevlendirildik. Yani Tanrı'nın iyi haberini bu insanlara getirmekle görevlendirildik. Bizim için bundan daha büyük bir görev olamaz. Bundan dolayı ağına kurban kesiyor ve saçma ağına buhur yakıyor. Babilliler putperest bir ulustu ve Bu nedenle de kazandıkları herhangi bir başarıda yaşayan ve gerçek Tanrı'ya şükür ve hamd sunma gereğini hiçbir zaman duymazlardı. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan balıkçılıkla uğraşanlarımızın sayısı da bir hayli fazla. Balıkçılar iyi bir avlanmadan sonra balıktan sağlanan kazanç nedeniyle çok sevinirler. Çok balık tutmuşlarsa genelde bunu hocalarının ağlarını bereketlemiş olmalarına bağlarlar. Oysa gerçekte bunların hiçbir rolü olmamıştır. Bir bereket olmuşsa bunun tek kaynağı Tanrı'dır. Tanrı iyi bir Tanrı olduğu için insanları bereketleyerek sevindirmek istemektedir. Evet, bereketin kaynağı her zaman Tanrı'dır değerli dinleyicilerimiz. Ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi? Habakuk 1. bölüm 17. ayet. Habakuk peygamber Tanrı'ya şunu soruyordu. Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri insanları katletmelerine izin verecek misin? Tanrı bu soruya hayır diyerek şu karşılığı verdi. Ben önce Yahuda'yı günahlarının cezası olarak ve terbiye olsun diye Babil'e sürgüne göndereceğim. Babil ile olan hesabımı ise o zaman göreceğim. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında yatmaktadır. Bu görüntü Tanrı'nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren basit ama yerinde bir tanıklıktır. İsterseniz Habakuk peygamberin sözlerini içinde yaşadığımız zamana uyarlamak için yorumlayalım. Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor diye soruyordu peygamber. Tanrı kötülüğe izin veriyor çünkü Tanrı sabrediyor. Hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların sonsuza dek kaybolup gitmelerini, cehenneme atılmalarını istemediği içindir ki o, kendisine iman ederek kurtulabileceğimiz bir kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye Tanrı'nın öz varlığından çıkıp gelen Rab-i Mesih, bizim günahlarımızı kendi üzerine alarak çarmıh ölümüne gitmiştir. Bu olay, İsa Mesih'in yeryüzüne ilk gelişinde olmuştur. Habakuk peygamberin ikinci sorusu şuydu, Tanrı kötüleri neden cezalandırmıyor? Tanrı bu soruyu İsa'nın ikinci gelişinde yanıtlayacaktır. Çünkü o günahı o zaman yargılayacaktır. Bu her iki sorunun da cevabını görebilmek için olayı doğru görüş açısından değerlendirmemiz gerekmektedir. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde dikenlerden yapılma bir taç takıp haç üzerinde ölmeye gelmişti. İkinci kez geldiğinde ise yücelik tacını takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan değneği elinde bulunduracaktır. Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor türünden sorulara kişisel bazda nasıl cevaplar verileceğini ben bilmiyorum ama Tanrı'nın vereceği bir cevabın var olduğunu çok iyi biliyorum. Değerli dinleyicilerimiz, işin aslına bakacak olursak yaratıcımızı sorgulamaya hakkımız var mıdır? Küçük bir adamın başını göğe kaldırıp bunu niçin yapıyorsun diye sorma hakkı var mı? Hayır, yok. Bu bizim işimiz değil. Onun işi. Evreni yöneten kendisidir. O her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmekte ve yönetmektedir. Biz ona güvenelim yeter. Şimdi ikinci bölüme geldik. Bunun başlığına peygamber anlamaya başlıyor diyebiliriz. Birinci bölümde Habakuk peygamberin sorduğu sorularla aklının ne kadar karışık olduğunu gördük. Şimdi ise peygamber sorduğu sorulara Tanrı'nın bir cevabı olduğunu öğrenmiş durumdadır. Tanrı önce Habakuk peygamberin ilk sorusunu cevaplamış ama Habakuk bu cevap üzerine Tanrı'ya daha zor bir soru sormuştu. Ama Tanrı'nın bu soruya da vereceği bir yanıtı vardı. Değerli arkadaşım, eğer bir sorun varsa bunu Tanrı'ya süslü sözlerle, dindarlara özgü sözcükler kullanarak bildirmeniz gerekli değildir. Bazı imanlıların sık sık evet ben Tanrı'ya güveniyorum dediklerini ama aslında Tanrı'ya güvenmeyip onu sürekli olarak sorguladıklarını duymuşumdur. Rabbi sorgulamak, ona sorular yöneltmek bir suç, bir günah değildir. Anlamadığınız bir şey varsa çekinmeden gidin ve bunu Rabbe anlatın. Habakuk peygamber de aynen böyle yapmıştı. Habakuk 2. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Nöbet yerinde gözcü kulesinde durayım bakayım Rab bana ne diyecek? Yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim. Habakuk peygamber burada nöbet yerine gidip nöbet tutacağını, bekçilik yapacağını söylüyordu. Eski antlaşmanın peygamberlik kitaplarından bazılarında peygamberler nöbet bekleyen bekçilere benzetilir. Örneğin Hezekiel kitabında şunları okuyoruz. Ademoğlu, seni İsrail evine bekçi koydum. Sözü benim ağzımdan işit ve benim tarafımdan onları sakındır. Peygamberler içinde yaşadıkları topluma tanrısal bildirileri duyuran bekçilerdi. Peygamberler aldıkları mesajları insanlara duyurmakla sorumluydular. Eskiden insanlar yaşadıkları şehirleri düşmanlardan koruyabilmek için kentin etrafını kalın ve yüksek duvarlarla çevirirlerdi. Bekçiler gündüz ve gece surlarda nöbet tutarak insanların güvenliğini sağlarlardı. Özellikle gece nöbetlerinde nöbetçiler uyumayıp görevlerini sadık bir şekilde yaptıkları zaman tüm şehir güvenlik altında olurdu. Öte yandan nöbetçiler görevlerini suistimal edip gerekli alarmı vermedikleri ya da hainlik ederek düşmanın içeri girmesine göz yumduğu durumlarda ise tüm şehrin başı belaya girerdi. Aynen bunun gibi Habakuk peygamber de Tanrı'dan gelecek haberi almak için nöbet yerine nöbet tutmaya gidiyordu. Habakuk bana ne söyleyecek göreyim diye bekleyeceğim diyordu. Ben bekçilik yapmak için kuleye çıkacağım ve sabırla bekleyeceğim. Çünkü Tanrı'nın cevap vereceğini biliyorum. Onun ne söyleyeceğini bilmiyorum ama bir cevabı olduğunu ve bu cevabı zamanı gelince söyleyeceğini çok iyi biliyorum. Ve azarlandığım zaman ne cevap vereceğim göreyim diye bekleyeceğim. Burada geçen azarlandığım zaman sözü Türkçe'ye tam bir tercüme gibi gelmeyebilir. Çünkü Habakuk peygamber çok sorular sorduğu için Tanrı'nın kendisini azarlamasını ya da susturmasını beklemiyordu. Habakuk peygamber Tanrı'nın yöntemlerini ve yollarını daha iyi anlayabilmesi için Tanrı'nın kendisine cevap vereceğine inanıyordu. Bu inançla ve beklentiyle nöbet yerine gitti ve Tanrı'yı beklemeye başladı.